Sayfa 611. Bir iki gün sonra ikisi de Batı süvari alayının erlerine bedava tarafından bol bol bira dağıtırlarken dayının yanına sokulup ne haber dedim. Atıp tutmalar ne oldu? Cehennemde bunalttığın İngiliz askerlerinin terini şimdi de soğuk birayla mı kurutuyorsun? Dayı hafifçe kızarak dedi. Hepsi de çok iyi çocuklar anlıyorsun ya. Kimseye zararları yok. Buraya da isteyerek gelmemişler. Hatta kendilerini gönderenlere efendice küfürler yağdırıyorlar. Ön odada oturan subaylar da bizim işçilerden daha kötü şeyler söylüyorlar. Onlar da bizim gibi dertli. Öyle değil mi Sayfarta? Sayfarta, hepsi de okumuş insanlar, dedi. Bunlardan zarar gelmez. Hemen hemen boğaz tokluğuna çalışıyorlarmış. Bir kargaşalıkta yaralanacak olsalar bile fazladan bir şey geçmiyormuş ellerine. Öteki vadilerde durum hiç de iyi değildi. Dertlerin ardı arkası kesilmiyor, greve rağmen çalışan işçilerle grevciler arasında taşlı sopalı kavgalar oluyordu. Ama bizim vadide erkekler bütün gün sokaklarda dolaştıkları halde bağrışmalardan öteye giden bir şeye rastlanmıyordu. Ana cadde boyunca uzanan duvarlarda aylak erkeklerin omuz izleri yeniden belirmeye başlıyordu. Açıkça görülen bu izler, Tanrı'nın kendilerine bahşettiği bereketli toprakları ayaklarının altında çiğneyen binlerce insana yaşamlarının değerli dakikalarını nasıl boşu boşuna harcadıklarını anlatıyordu. Hey gidi hey! Eğer bir gün Tanrı Baba'nın karşısına çıkma fırsatını bulursam, bize bunca nimetler bahşetmiş olduğu halde bizim burada yaptıklarımızı gördüğü ve işittiği zaman içinden gülmek mi yoksa ağlamak mı geldiğini ona soracağım. Tanrı'nın bulutların arasından yumruğunu uzatıp da bizleri şimdiye kadar niçin pestil gibi yere sermediğini merak ederim. Ama hiç belli olmaz. Belki o da sevgili Doktor Johnson gibi bizlere daha büyük bir acı çektirmek için bunun sırasını kolluyordur. Böyle bir günün, yani hesap verme gününün gelip çatacağını düşünmek beni korkuyla titretiyor. Kıyamet günü. Öyle sanıyorum ki polisin biri bizim yarım akıllının üstünde sopasını kırmak zahmetine katlanmasaydı bu kadar büyük dertler semtimize pek uğramayacaktı. İhtiyar Semih'e yarım akıllı oluk suyu derdik. Çünkü annesinin yaptığı zencefil şerbetini maden ocaklarında satmakla geçimini sağlardı. Bu ana oğul kimseye borçlu olmamakla birlikte tam bir yoksulluk içinde yaşardı. Irmak kıyısında babamı beklerken işçilerin bir toplantıdan dönmekte olduklarını gördüm. Bir polisin kısrağını dört ala sürerek yolu açmaları için işçilere bağırdığını duydum. Adamlardan bazıları kısrağın ayakları altında kalmak korkusuyla ırmağın kıyısına doğru kaçtılar. Ama daha gerilerde olan bazıları da bağırmaya ve onu durdurmak için yolun kenarına çekilip beklemeye başladılar. İhtiyar Semih ellerini birbirine vurarak caddenin bir sağına bir soluna koşuyor, can havliyle çılgınlar gibi bağırıyordu. Sepetinin içindeki şişeler düşüp kırılıyor, şerbetler beyaz köpükler çıkararak yerlere saçılıyordu. İhtiyar Semih her şişenin düşüp yerde kırılmasıyla birlikte bir çığlık koparıyor ve yerdeki cam kırıklarını toplamaya çalışıyordu. Gemi azıya alan kısrak ise doğrudan doğruya onun üstüne geliyordu. Kısrağın ön ayaklarının altında bir şişe daha tuzla buz oldu ve kısrak şaha kalktı. Semih yere düştü ve kendini korumak için pençe gibi açtığı ellerini yüzüne götürerek yalnız akları görünen gözleriyle kısrağa baktı. Polis sopasını kaldırıp Semih'in başına indirdi. Kaşığın tersiyle kabuğu kırılan bir lop yumurtadan nasıl bir ses çıkarsa Semih'in başında da öyle bir ses çıktı. Savaş da böylece başlamış oldu. O günden sonra gümüş düğmeli mavi elbise giyen herkese düşman gözüyle bakıldı. Semih'i ve hepimizi tanıyan bu polis yabancı değildi. Ama o gece evine döndüğü zaman eğer onu bekleyen bir annesi varsa kadıncağız herhalde oğlunu tanımakta güçlük çekmiştir. Kendisi ırmak boyunda kısrağını bırakıp gözden kaybolunca kısrağı üç çanın arka avlusuna getirdiler. Sahipsiz kalan kısrağı haftalarca orada besiye çektiler. O gece binden fazla işçi kazan dairesindeki polislerin kanını akıtmak için maden ocağını bastı. Ama bu insanların hepsi de bizim köyün işçileri değildi. Aralarında kendilerini emir verme durumunda gören yabancılar da vardı. Bunlardan birinin ötekilere ocağın su altında kalması için tulumbaları durdurmalarını seslenerek emrettiğini işittim. Bunun üzerine çabucak oradan uzaklaştım ve dayı ile Sayfarta'yı bulmaya gittim. Dayı, tamam dedi. Bizim çocukları çağır Sayfarta. Gecenin sifiri karanlığında hep birlikte maden ocağına gittik. 20 kişi kadardık. İşçilerin bağırışıp çağrışmakta oldukları yolun arkasından dolanıp maden ocağının önüne geldik. Büroların bütün camları kırılmıştı. Santralin duvarlarına dolu yağar gibi taşlar yağıyordu. Bir eliyle omzumu tutan dayı, Ellerine ne geçecek sanki sersemlerin, dedi. Asansör dairesindekilere hele bir seslen bakalım Sayfart'a. Sayfart ile birlikte birkaçımız Iorvet'e seslendik. Fener'in ışığında onun yüzünü görebileceğimiz kadar asansör dairesinin kapısını araladı. Ama Iorvet kalabalık olduğumuzu görünce kapıyı yine kapattı. O zaman daha fazla bağırmak zorunda kaldık ve sonunda içeri girebildik. Iorvet günlerden beri vardiya arkadaşlarıyla birlikte asansör dairesinde yatıp kalkmaktaydı. Greve katılmayıp çalıştığı için grevciler yakasına yapışırlar diye eve gitmekten korkuyordu. Dayı, sesimizi çıkartmadan pencereden bakmak ve söyleyecek pek çok sözleri olan dışarıdaki şu mutlu insancıkları seyretmek istiyoruz, dedi. Sonra içerinden birini yakalayacağız. Iorvet, yavrum, sen de bizimle birlikte dışarı çıkıp elini kolunu sallaya sallaya evine gideceksin. Ben bu gece senin evinde yatacağım, olur mu? Gülümseyemeyecek kadar yorgun olan Iorvet, teşekkür ederim dayı, dedi. Doğrusu beni sevindirirsin. Hadi girin. Böylece gözümüzü taş yememeye dikkat ederek pencerelere tırmandık ve içeri girip kalabalığı seyretmeye başladık. Büyük çarkın dönmesini sağlayan asansör dairesindeki bu pencereler, burada çalışan mühendislerin bol ışıktan yararlanabilmeleri için yapılırken oldukça geniş ve yüksek tutulmuştu. Irmağın kıyısından başlayan kalabalık bütün köyü sarmış, sokaklarda adım atacak yer kalmamıştı. Meşalelerin alevleri altındaki insanların yüzleri bembeyazdı. Bağıranın çağıranın sayısı belli değildi. Kalabalığın önünde duran ve kim daha fazla cam kıracak diye birbirleriyle çekişen gençlerin kucakları taşlarla doluydu. Sayfart'a, işte orada, dedi. Onu görüyorum. Kalabalıktan uzak duran küçük bir topluluğu gösteriyordu. Bu topluluğun ortasında melon şapkalı bir adam vardı ve yanındakilere bir şeyler söylüyordu. Sayfart'a, ikimiz gideceğiz dayı, dedi ve pencereden aşağıya atladı. Yalnız ikimiz. Dayı, pekala, dedi ve ceketiyle kasketini çıkarttı. Koluma gir ama onun yanına gelince beni bırak, tamam mı Sayfart'a? Sayfart'a, hadi yürü dayı yavrum, dedi. El ile tutuşup uzaklaştılar. Topluluktan birkaç adım gerideyken aydınlığa çıktılar. Onları gören kalabalıktan sevinç çığlıkları ve alkış sesleri yükseldi. Çünkü içlerinden hiç kimse geniş omuzları, çarpık bacakları, topaç gibi vücudu ile dayıyı ve onun yanında uzun boyuyla dimdik duran Sayfart'ı gözünden kaçıramazdı. Sağlarına sollarına bakmadan doğruca topluluğun içine girdiler ve sonra, evet sonra, dayının beyaz kollarının ucundaki yumruklarının havada uçuşu ve tok sesler çıkararak bir yerlere çarpışı, Sayfart'ın onun yanı başında çevik hareketlerle kıpırdanışı, yüzleri bir anda bembeyaz olan adamlar kollarını iki yana açıp sırt üstü ya da yüzü koyun yere düşmekte birbirleriyle yarış ediyorlardı. Ama kalabalığın gürültüsünden onların seslerini işitemiyorduk. Sonra ikisi arkalarında bir et yanı bırakarak ellerini ceplerine sokup tekrar geriye döndüler. Pestil gibi yerde yatanları seyretmek için onların başına büyük bir kalabalık üşüştü. Dayı içeri girerek soysuz köpek, dedi. O melon şapkalı köpeğin küfür ettiğini işittim. Sayfart'a, Iorvet, hadi eve, dedi. Iorvet, buraya bak dayı, dedi. Kazan dairesine geçip ateşçilere yardım etsek nasıl olur? Kazanlar sönerse islim olmayacağı için tulumbalar da çalışmaz. Dayı, hadi gidelim, dedi. Hep birlikte kazan dairesine geçtik. Kalabalık oraya gittiğimizi görünce bizi taşa tuttu. Ama bu taşlar uzaktan atıldığı için bir yerimize değmedi. Maden işletmesinin müdürü kazan dairesindeydi. O da yorgun ve bitkindi. Birkaç polis oturmuş iskambil oynuyordu. Müdürün katipleri ise yorgunluktan ağlamak üzereydiler. Kazanları kömürsüz bırakmamaya çalışıyorlar ve bu işi ancak bir katibin başarabileceği kadar başarabiliyorlardı. Sayfart'a onlardan birinin elindeki ateşçi küreğini alarak ''Çekilin oradan'' dedi. ''Ceketlerinizi giyin ve evlerinize gidin. Biz burada kalıp işi yürütürüz. Siz gidip dinlenin.'' Müdür bize ''Siz sendikadan mısınız?'' diye sordu. ''Ben evet'' dedim. Yorgunluğu bile hayret etmesini önleyemedi. ''Aman Tanrım'' dedi. ''Morgan.'' ''İster Morgan olayım, ister başkası.'' dedim. ''Önemli olan kazanların istim üstünde durması.'' ''Size minnettarım.'' dedi. Dayı, ''Eve gidecek olanlar gitsin.'' dedi ve Sayfart'ı, beni, çocuklardan da birkaçını cehennem gibi sıcak kazan dairesinde iskambil oynayan polislerle baş başa bırakıp gitti. Sabah saat 6'da gün ışığı ortalığı kaplayan kırağı tabakasını parlatırken Bron'un tek başına elinde taşıdığı bir sepetin ağırlığı altında iki büklüm ezilerek ocağın kapısında telaşla bir aşağı bir yukarı dolaştığını gördük ve benim adımı seslendiğini işittik. Ron'un getirmiş olduğu kahvaltıyla ağzını doyuran Seyfarth'a, ''Böyle bir kadını tanıdığım için Tanrı'ya ne kadar teşekkür etsem azdır.'' dedi. Bronwyn bana, ''Eve geliyor musun Hoof?'' diye sordu. Jambonlu yumurtamı iştahla yerken, ''Nöbetimizi devredeceğimiz arkadaşlar gelince.'' dedim. Kolunu omzuma dolayarak, ''Dikkat et, başın derde girmesin.'' dedi. ''Derde girmesin mi?'' dedim. ''Hem sen buraya yalnız başına nasıl geldin? Sakın bir daireden dışarı çıkma Bron sevgilim. Owen ile çocukları da dışarı bırakma. Kalabalık çılgın gibi. Ne yaptığını bilmiyor.'' ''Haklısın.'' dedi. ''Benimle yola kadar gel, olur mu?'' Onu yola kadar götürdüm. Seyfarth bizi gözlüyordu. Ama köyde bir tek işçi bile yoktu. Bütün köy bomboştu. Sabahın ilk ışıklarıyla evler yavaş yavaş belirginleşiyordu. Bronwyn o sabah çok güzeldi. Soğuk yanaklarına çiçeklerin kırmızılığını vermiş, gözlerinin tatlı maviliğini benim için yumuşatmış, güneydoğu rüzgarının hain parmakları bu gözleri yaşartmıştı. Bir kadının bütünlüğünü, onun biçimi, sesi, rengi, tadı ve kokusu meydana getirir. Her şeyiyle ona ait olan bu sessiz bütünlüğün en ufak parçasına varıncaya kadar hepsini sıkı sıkı tutmak ve hiç sesinizi çıkarmadan bağrınıza basmak istersiniz. Hatta beceriksizliğinizden ötürü kollarınızın arasında kurtulan şeyleri bile kıskanırsınız. Birini sevdiğiniz zaman işte böyle bir duyguya kapılırsınız. Ben de içimde Bronwyn'e karşı böyle bir duygu besliyordum. Ama hiçbir zaman bundan kendisine söz etmedim. Ayrılmak üzere durduğumuzda Bronwyn, "Evet," dedi. Ben söyleyecek bir şey bulmaya çalışırken o da hafifçe gülümseyerek beni süzdükten sonra başını çevirip tepenin yokuşuna baktı. "Evet," dedim. ''Evden dışarı kimsenin çıkmaması ile ilgili sözlerimi unutma. Anneme de gönderdiği kahvaltı için teşekkür ettiğimi söyle lütfen.'' Söz dinleyen uslu bir kız çocuğunun yumuşak başlılığı ile ''Peki.'' dedi. ''Eğer ihtiyar Malak Edward sandalyelerini isterse,'' dedim. ''Beklemesi gerekecek. Bu iş bitene kadar burada kalacağım.'' ''Olur.'' dedi. ''Bu gece eve gelmeyecek misin?'' ''Bakalım.'' dedim. Gülümseyerek ''Peki.'' dedi. ''Hadi hoşça kal.'' ''Güle güle.'' dedim. Birbirimize tekrar derin derin baktık. Ah, Bron gibi bakan bir kadını sevmekte ne kötülük olabilir. Tanrı kadının bütün zenginliğini ondan esirgememiş olduğu için siz elinizi şehvet duygusuyla değil de kaybolan birine tekrar kavuşmanın sevinciyle ona değdirmeye ve onu öpmeye can atarsınız. Ama zihniniz ve vicdanınız hem elinizi kolunuzu bağlar hem de sizi bu düşüncelerden uzaklaştırır. Parmağınızı bile kıpırdatamazsınız. Ben de aynı durumdaydım. Kıpırdamadan duruyor, ne bir şey görüyor, ne de bir şey işitiyordum. Bronwyn gitmek üzere arkasını dönmüşken, sanki ona bir şey söylemişim gibi tekrar yüzünü bana doğru çevirdi. Benim için duyduğu endişeyle ağırlaşır gibi olan gözleri, o anda mavinin daha koyu renklerini aldı. Ağzı bir soru sormak üzere açıldı. Sonra gülümsedi ama bu gülümsemeden başka her şeye benzedi. Soracağı sorudan vazgeçip, Havva'nınkini andıran ağzını tekrar sımsıkı kapadı. Ama çok geçmeden bütün vadiyi örten kırağı eritecek kadar sıcak bir gülümseme yüzüne yayıldı. Ona ''Ne oldu yine?'' diye sordum. ''Hiç'' dedi. ''Hoşça kal'' diyecektim. Hızlı adımlarla tökezlemeden dimdik yürüyerek tepenin yokuşunu tırmanmaya başladı. Yokuşun ortasına gelince arkasını dönüp bana el salladı. Çevresini kuşatan hava onunla birlikte gülümsedi. 42. Bölüm. Geri döndüğüm zaman Seyfarth bana tatlı tatlı baktı. ''Beyimiz nerede olursa olsun kahvaltısız kalmıyor.'' dedi. ''İyi kadın doğrusu. Eğer ona gençliğimde rastlamış olsaydım, ondan uzaklaştırmak için seni bir yumrukta cehenneme yollardım.'' ''İki kişiyle birden dövüşmek zorunda kalırdın.'' dedim. ''Hem abimle hem de benimle.'' Yanlış bir söz söylemiş gibi hafifçe bozularak ''Evet.'' dedi. ''Keşke o zaman ben de sözlerime daha çok dikkat etseydim. Ama o sırada kazanlara dikkat edilmesi gerekiyordu. Polisler de uykudan uyanıyorlardı. Bu yüzden Seyfarth ile konuşmaya başladığım konuyu unuttum. Günlerce tulumbaların bulunduğu kazan dairesinde kaldık. Babam sabahları bize yiyecek getiriyordu. Dayı da gece nöbetine geçecek adamlarla birlikte yanımıza geliyordu. Saatler ilerledikçe kalabalık daha tehlikeli oluyordu. Grevi yönetenler de işverenler de bir şey yapamıyorlardı. Hükümetin de elinden bir şey gelmiyordu. Bu arada sayısı pek fazla olmayan askerler köyün içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyorlardı. Polisler 50 kişiden aşağı olmayan topluluklar halinde geziyorlardı. Başlarını nereye uzatsalar orada bir tatsızlığa yol açıyorlardı. Camlar kırılıyor, dükkanlar yağma ediliyor, dürüst insanlar 8 yıl süreyle parasız eğitimden yararlanmış olmalarına rağmen hala akıllarını kullanmasını öğrenemeyen serseriler tarafından istediklerini yapmaktan alıkonuluyordu. Bu serseriler bütün gün sokaklarda dolaşıyor, bağırıyor, ellerine geçeni fırlatıyorlardı. Bunun ne kadar acı bir şey olduğu içinde yaşanmadan anlaşılamaz. Köpeklerin güttüğü kapı kapı dolaşan bir sığır sürüsünden farksızdı bu güruh. Bir öğleden sonraydı. Dışarıda her zamankinden yüksek bir takım bağırışmalar işittik ve koşup kapının kilidini açtık. Alvin, pelerini yırtmak ve saçlarını yolmak üzere ellerini uzatan insan kalabalığının arasından sıyrılmaya çalışıyor, yanımıza gelmek için çırpınıyordu. Gelberiler ve ateşçi kürekleri ile dışarı çıktık ve sığır sürüsünün içine daldık. Kaçışanları görmeliydiniz. Birkaç kişiyi de ötekilere ders olsun diye yere serdik. ''Ne deli şeysin sen kız?'' dedim. Ama o ''Atlar!'' diye ağlıyordu. ''Atlar!'' Ona bir tokat atmaya hazırlanarak ''Atlara ne oldu?'' diye sordum. Hüngür hüngür ağlayarak ''Ahırda kaldılar!'' dedi. ''Hem yiyecekleri yok hem de suları.'' Sayfarta ''Aman tanrım!'' dedi. ''Onları unutmuştum.'' Alvin ''Howell onları ocağın dibindeki ahırlardan dışarı çıkarabilmek için grevcilerle anlaşmaya çalışıyormuş.'' dedi. ''Öbür ocaklardaki atların hepsini çıkarmışlar ama buradakiler kalmış. Babam bunu söylemek için bir toplantıyı yarıda bırakıp eve gelince ben de hemen buraya koştum.'' Sayfarta dedim. ''Şu sığır sürüsünden yardım isteyeceğim.'' ''Peki.'' dedi. ''Ben de atları yukarı çıkarmak için asansörü hazırlarım.'' Dışarı çıkıp kalabalığa doğru ilerledim. Taşlar vızıldayarak yanımdan geçiyordu. Onlara ''Beni dinleyin.'' diye bağırdım. ''Atlar aşağıda kaldı. Kimse onlara bakmıyor.'' ''Bana yardıma gelecek yok mu?'' Biri, ''Bırak kalsınlar orada!'' diye bağırdı. ''Bize de bakan yok.'' Ama sığır sürüsünden üzüntülü bir sesin yükselmediğini söylersem haksızlık etmiş olurum. Bunun üzerine bazı adamlar kalabalıktan ayrılıp bana doğru ilerlemeye başladılar. Hemencecik 20 kişi bir araya geliverdi. Hep birlikte maden ocağının ağzına gittik ve asansörle aşağı indik. Bizi karşılarında bulan zavallı midillileri bir görmeliydiniz. Tıpkı doğum günü partisinde masanın başına oturmaya hazırlanan küçük çocuklara benziyorlardı ve tıpkı onlar gibi sesler çıkartıyorlardı. Aşağıda bütün ışıklar söndürülmüştü. Ellerimizde yalnız mumlar vardı ama midilliler öyle sevinçliydiler ki yanımıza sokulup bizi burunlarıyla dürtüklediler, boyunlarıyla okşadılar, nefesleriyle mumları söndürdüler. O zaman kibrit bulmak ve mumları tekrar yakmak için küfürlerin bini bir paraya gitti. Ama midilliler karanlıkla her zaman arkadaşlık ettikleri için kediler gibi asansörün yolunu bulmakta güçlük çekmediler. Onları asansöre doldurup doldurup yukarı çıkardık. Otlara ayak basacaklarını bildiklerinden neşeyle kişniyorlardı. İşte. Onları salıverdiğimiz zaman bu midillilerin nasıl koşuştuklarını bir görmeliydiniz. Karanlığa alışan gözleri birdenbire aydınlığa kavuşunca kısa bir süre için görmez olmuştu. Ama dağın kendilerine iyilikten başka bir şey vermeyeceğini, arkalarında kömür vagonlarını takıp onları tekrar yer altına göndermeyeceğini biliyorlardı. Keşke bizler de onlar kadar mutlu olabilseydik. Babam bölgedeki bütün maden ocaklarını bir bir dolaşıyor, onların yeraltı durumlarını gözden geçiriyor ve bunu yapmakla canını tehlikeye sokuyordu. Çünkü işçiler, mal sahiplerinin yararına çalışan herhangi bir kimseyi öldürmeye hazırdılar. Babamın eskiden Easton'a ait olan ocakta bulunduğunu biliyordum. O zaman bana oraya gideceğini ve yer altında bir süre dolaştıktan sonra bizim yanımıza döneceğini söylemişti. Oradaki tulumbaların suyu normal bir düzeyde tuttuğunu göstergelerden gördüğümüz kadarıyla biliyorduk. Ama babam yine de bundan emin olmak istemişti. Sığır sürüsü bağırmaya ve taş atmaya devam ederken her iki tarafın yöneticileri tartışır ve birbirlerini gücendirirlerken işçiler hem karılarını hem de çocuklarını ilgilendiren bu sorunlardan ötürü kaygı duyarlarken babam yer altında dolaşıyor, farelerle yükselmekte olan suyla karanlıkla arkadaşlık ediyor, insanlara ekmek yediren bir kapının tehlikeye girmemesi için gözlerini dört açıyordu. Bütün gün ondan hiçbir haber alamadık. Sular karardı, akşam oldu ama ondan yine bir ses çıkmadı. Sayfarta, ''Huv oğlum'' dedi. ''Buraya gel.'' Göstergelerin yanında durmuş, elindeki bir parçacık üst tüpüyü ağzına doğru yaklaştırmış, su düzeyini gösteren dereceye bakıyordu. ''Ne var?'' diyerek dereceye baktım. Ocaklarda tulumbaların boşaltabileceğinden fazla su bulunduğunu gösteren siyah çizgi derecenin üstünde yükseliyordu. Yüzünde kırışıklıklar beliren Sayfarta, ''Ben aşağı iniyorum.'' dedi. Orada bir tıkanıklık var. Yalnız tıkanıklık değil, babam da var, dedim. Sayfarta, belki baban öteki uçtan çıkmıştır, dedi. Bana birkaç saat izin ver. Olur, dedim. El sıkıştık. Asansör dairesine gidip Iorbet'e asansörü aşağı indirmesini söyledim. Sonra da kendilerini polislere göstermek için bekleşen kalabalığa doğru yürüdüm. "Ocağa su basıyor," diye bağırdım onlara. "İnmeye gönüllü olan var mı?" Gelmek isteyenler sonra sokakta dövüleceklerinden ya da kendileri aşağıdayken evlerinin yıkılıp yakılacağından korkarak bu işten vazgeçtiler. Onlara, "Kendi elinizle kendi boğazınızı kesiyorsunuz," dedim. "Grev yarın sona erecek olursa ocaklardaki suyun boşaltılması için haftalarca beklemeniz gerekecek. Aylak aylak dolaşacaksınız. Elinize de bir şey geçmeyecek." İçerinden biri, "Yaklaş," diye bağırdı. "Senin boğazını keselim de bağırsaklarını Churchill'e yollayalım." Kalabalık daha yüksek sesle bağırmaya ve taş atarak bana doğru ilerlemeye başladı. Onlarla hiçbir şey yapılamazdı. Tekrar kazan dairesine döndüm. Annemin evde bizleri merak ettiğini biliyordum. Kazan dairesine geldiğim günden beri onu bir kerecik olsun aramadığımı, sadece başkalarıyla ona haberler gönderdiğimi utanarak hatırladım. Her şeyi düşünürüz ama annelerimize gönül rahatlığı vermemiz gerektiğini pek seyrek aklımıza getiririz. Gece nöbetini tutacak olan polisler gelene kadar bekledim ve kalabalık onlarla uğraşırken kazan dairesinden çıkıp koşa koşa ırmağın kıyısına, oradan da köye gittim. Üç çanın arka tarafına geldim ve yan kapıdan içeri girdim. "Dayı," dedim. Sayfert ocağın su altında kalıp kalmadığını anlamak için tek başına aşağıya indi. Dayı sabırsızlandığını belli etmemeye çalışarak, "Ya," dedi. "Hala babacığından bir haber çıkmadı mı?" "Hayır," dedim. "Şimdi eve annemi görmeye gidiyorum. Belki Sayfert Han'ın da başına bir felaket gelmiştir dayı." "Anneciğine saygılarımı bildir," dedi. "Dönüşte yine buraya uğra, olur mu? Çocukları bulur, onlarla birlikte seni burada beklerim." "Olur," dedim. Yokuşun yarısını tırmandığım halde çocukları bulmak için bağıran dayının sesini işitebiliyordum. Mutfaktaki ocaktan vuran ışığın kırmızılığı bizim evin arka pencerelerini örten perdelerin üzerinde oynaşıyordu. Ama buranın mutfağı karanlıktı. Bacadan da duman çıkmıyordu. Arka kapının yanında duran Garrett'ın tahta lokomotifi alacalık renklerini akşamın karanlığında gizliyordu. Lokomotifin orada durması tuhafıma gitti. Çünkü onun çok önceden içeri alınması gerekirdi. Bu saatlerde çamaşırlık, akşam için hazırlanan yemeklerin nefis kokusuyla dolar, mutfakta şarkı söyleyen Bruno'nun sesi işitilirdi. Böyle zamanlarda yalnızlığın ve sessizliğin ne olduğunu anlarsınız. Bizim evin arka kapısına doğru yürüdüm ve yarı yoldayken, "Anne," diye seslendim. "Orada mısın?" Ocağın yanındaki babamın koltuğunda oturmakta olan annem, "Nerede olacaktım?" diye sordu. "O da yanında mı?" "Hayır," dedim ve annemin bu sorusuyla babamı kastettiğini, sesine zoraki bir yumuşaklık vererek endişesini belli etmemeye, hem kendini inandırmaya hem de benim gözümü boyamaya çalıştığını anladım. Ama onu öptüğüm zaman gerçeği daha iyi kavradım ve onun titremekte olduğunu hissettim. Karanlıkta babamın koltuğunda oturuyordu. "Yemek yiyecek misin yavrum?" diye sordu. Ama bu sorusunu da beğenmedim çünkü yerinden kalkmaya hiç de istekli değildi. "Hayır anneciğim," dedim. "Buraya sadece seni öpmeye geldim." "Baban sabahtan beri ortalarda yok Hov," dedi. Kolumu annemin boynuna doladım. O zaman onun ne kadar çökmüş ve ufalmış olduğunu fark ettim. Yaşamlarını ondan almış ve hepsi onun bir parçası olan erkek ve kız kardeşlerimi düşündüm. Yüreğimi sızlatan bir alev dalgasının içinden geçtiğimi hissettim. "Evet anneciğim," dedim. "Demek bu yüzden karanlıkta oturup bekliyorsun." Annem iri iri açtığı gözlerini ocağın ateşine dikerek, "Hayır," dedi. "Az önce çamaşırlıkta patates soyuyordum. Ivor da oradaydı." Mutfak birdenbire kapkaranlık oldu gözlerimin önünde. Annem ve kendim için duyduğum korkuyla dişlerim birbirine kenetlendi. "Bugünlerde çok üzüldün anneciğim," dedim. Ama kendi sesim bile bana yabancı geldi. Annem sakin ve susmamı sağlayacak kadar kesinlik ifade eden bir sesle, "Ben oğlumu tanımaz mıyım?" dedi. "Ivor'u gördüm ve ona gülümsedim. O da bana gülümseyip başını salladı." Büfenin üstündeki tabaklar hep birden ocağın ışığında güldüler. Rüzgar dudaklarını bacanın külahına dayadı ve oradan mutfağa kısa bir şarkının ezgilerini üfledi. Annem bana bakarak gülümsemeye çalıştı ama zayıflık onun yüzüne bir durgunluk vermişti. Ağzı durmadan büzülüyor ve onu çirkinleştiriyordu. Tıpkı ağzına benzeyen bir sesle, "Acaba babana ne oldu?" dedi. "Şimdi gidip bakacağım," dedim ve ayağa kalktım. "Bronwen yok mu?" Annem, "Eason'ın ocağında," dedi. "Öğleden sonra Owen'la birlikte babana kuru çamaşır götürdü." "Ama babam bizim taraftan çıkacaktı," dedim. "Sabahtan beri yer altında dolaştığı için belki yine oradan çıkar diye Eason'ın ocağına gittiler," dedi. "Ocağın dışında olduğu kadar içinde de büyük bir kalabalık varmış."
Evden çıkmamalıydılar, dedim. Onlardan başka bu iş yapacak kimse yoktu, dedi ve gözyaşı dökmeden ağlamaya başladı. Anneciğim, dedim. Artık böyle şeyler düşünme, olur mu? Hem karanlıkta oturuyorsun hem de korkuyorsun. Hadi gel, ışığı yak da hemen bir fincan çay iç. Bırak beni, dedi. Babana git. Şimdiye kadar onun böylesine aksilendiğini hiç görmemiştim. Peki anneciğim, diyerek onu öptüm. Evden çıktım ve tepenin yokuşundan aşağı koşarak üç yana gittim. Dayı iş elbiselerini giymiş olan çocuklarla birlikte beni bekliyordu. Dayının iş elbisesi hepimizinkinden temizdi. Sadece biraz daralmıştı. Dolabın rafında dura dura kat yerleri iz yapmıştı. Hepsinin elinde bir bardak vardı. Dayı bana da dibinde üç parmak brandy bulunan bir bardak verdi. Hadi Hov, dedi. Yer altındaki iki sevgili insanın sağlığına içelim. Severek, isteyerek içelim. Hepimiz içtik. Dayı sanki çay içmiş gibiydi. Ama ocağın ağzına geldiğimiz ve beni kolumdan tutan dayı sağ yumruğunu, çocuklar da ellerindeki kazmalarla kürekleri kullanarak kendilerini yol açmaya çalıştıkları kalabalığın arasına karıştığımız zaman ben hala öksürmeye devam ediyordum. Kazan dairesinin önündeki polisler kalabalığı bize yaklaştırmamak için sopalarını sallarken biz de asansöre doğru ilerledik. Dayı komisere, "Yukarı çıkan oldu mu?" diye sordu. Komiser, "Hayır," diye cevap verdi. Kazan dairesindeki derece su düzeyinin durmadan yükseldiğini gösteriyor. Asansöre girene kadar vücudunun bütün ağırlığını kolumda hissettiğim dayı, "Tamam," dedi. "İyi ki iş elbisem üstümde. Hemen çalışmaya hazırım. Pantolonumun düğmeleri iliklenmiyorsa da zararı yok. İnşallah belime bağladığım ip onun düşmesini önler de çirkin bir manzarayla karşılaşmazsınız. O lanet olası tezgahın arkasında lakır lakır bile içmekten domuz gibi göbek bağladım." Asansör ağır ağır aşağı inmeye başladı ama ocağın dibine varmadan iyice yavaşladı. Çünkü sular bel hizasına kadar yükselmişti. Asansörü ıslanmayacağı bir yerde durdurup sessiz buz denizinin karanlık durgunluğuna birer birer atladık ve bileklerimizden zincire vurulmuş gibi ayaklarımızı sürüyerek tulumbalara doğru ilerledik. Tulumbalardan biri bozulmuştu ama öteki sağlama benziyordu. Mühendisler yukarı çıkmamız gerektiğini bildirene kadar onları onarmaya çalıştık. Tulumbaların sesini işitmek ve suları alt ettiğini görmek çok sevindirici bir şeydi. Mühendis, "Bu tulumbayı kim bozduysa elinden gelen kötülüğü esirgememiş," dedi. "Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki onu bütün işe yaramaz bir hale sokacak vakti bulamamış. Bu zaten bir kişinin yapabileceği bir iş değil. En azından birkaç kişi olmalı." "Dayı, Sayfarta onlardan birini mutlaka yakalamıştır," dedi. "Suyun içinde ölüsünü bulursunuz o farenin." "Peki ama Sayfarta nerede?" Gomer, "Ötekileri yakalamak için onların peşine düşmüş olmasın," dedi. "Dayı, hiç şaşmam," dedi. "Hadi onu bulalım. Sizin gözleriniz benimkilerden daha iyi görür. Hadi bakalım." Böylece mumları yüksekte tutarak, su sıçratıp fareleri kendimizden uzaklaştırarak, kimi yerde göğsümüze, kimi yerde de diz kapaklarımıza kadar yükselen suyla dolu ana galeride ilerlemeye başladık. Sonra da birdenbire felaketle karşılaştık. Tavan çökmüştü. Yan direkler zayıflamış, suyun basıncı boyundurukların üstündeki kamaları kibrit çöpü gibi parçalayıp yerinden sökmüştü. Dayı elleriyle kayaları yoklayarak, "Aman Tanrım," dedi. "O şimdi bunun altında mı?" Annemi yanı başımda görerek, "Yoksa babam da mı orada?" dedim. Dayı, "Hadi," dedi. "Kolları sıvayalım." "Sıvayalım, evet, kolları sıvayalım." Korku içimi kemiriyordu. Ağzım kupkuruydu. Titriyordum. Kazmayı kaptığım gibi çöküntünün üstüne saldırdım. Dayı yanı başımda üç kişinin işini tek başına yapıyordu. Bu çöküntünün altında herhangi bir yerde babamı ya da Sayfarta'yı belki yaralı, belki can çekişir, belki de cansız bir halde bulacağımızı bile bile taşların ve çamurların ölü ağırlığını kaldırmak, kayaları birer birer taşımak, çamurları kürek kürek atmak zorundaydık. Hem çalıştık hem dua ettik. Arada bir duayı kesip bu ağır, ölü ve sert taşlara, koyu ve cansız çamurlara küfürler yağdırdık. Bir kayayı kaldırırken babama ve Sayfarta'ya yaklaştığımızı bildiren bir işarete rastlayabilmek için Malivela'ya her abanışımızda Tanrı'ya yalvardık. Bununla birlikte tavan yumuşamış ve çatlamış olduğu, kazmayı fazla derine sapladığımız ya da küreyi çok yukarı kaldırdığımız takdirde tavanın tepemize çökeceğini bildiren bir takım yeraltı sesleri bizi uyardığı için dikkatli çalışmak zorundaydık. Biz yorulunca yerimizi başkaları aldı. Onların ellerinden de kazmalar düşünce tekrar bizim sıramız gelinceye kadar 3 kişilik ayrı bir ekip çalışmayı sürdürdü. Ama bu süre içinde biz de hiç boş durmuyor, ya kayaları taşıyor ya da çamuru ve toprağı bir kenara yığıyorduk. Tavanın çok alçak oluşu yüzünden dizlerimize kadar suyun içinde iki büklüm çalışıyorduk. Hızlı çalışmamız gerektiğini biliyor ama yeni bir çöküntünün emeklerimizi yok edebileceğini düşünerek ister istemez elimizi ağırdan alıyorduk. Mumlar tükenmeye yüz tutmuştu. İçimizden biri hem mum hem de içecek bir şey getirmek üzere yanımızdan ayrıldı. Burada öyle bir sıcak, öyle bir toz vardı ki susuzluktan ölüyorduk. Suyun üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülü, kendisi de içine gömülüp serinlemek isteyen bir sürü mandanın ağzını sulandıracak kadar çamurluydu. Çöküntüyü yukarıdan aşağıya doğru kazdığımız için su düzeyi durmadan yükseliyordu. Dayı tepesinden tırnağına kadar çamura bulanmıştı. Eline geçirdiği kaya parçalarını büyük bir hızla rastgele fırlatıyor, her fırlatışında onlara lanetler yağdırıyordu. Ağzı sanki geniş bir nefret çizgisiydi. Yüzündeki siyah çamurların arasında parlayan gözleri tıpkı bir çılgının gözlerine benziyordu. Kazmasını öyle bir sallıyor, bir an önce parçalamak istediği kayalara öyle bir saplıyordu ki onun darbesini yemek korkusuyla yanına kimse yaklaşamıyordu. Çünkü arkasında bir insanın olup olmadığını hiç umursamıyor, önünde kimseyi görmedikçe kazmasını birbiri ardınca kayaların üstüne indirmeye devam ediyordu. Saatlerden beri oradaydık. Çöküntünün ortasından bir geçit açabilmek için sanki yaşamak, kazma sallamaktan başka bir şey değilmiş gibi durmadan toprağı kazıyor, çıkan toprakları emekleyerek dışarı taşıyor, sonra tekrar ellerimizin ve dizlerimizin üstünde sürüne sürüne geri dönüyorduk. Geçit derinleştikçe hava soğuyor, her tarafımız kas katı kesiliyordu. Su belimize kadar yükseliyor, bizi donduruyordu. Kas dinlenmek için acı haykırışlarla yalvarıyordu. Bağıran bel doğrulmaktan, avuçları parçalanan eller kazma sapını bırakıp açılmaktan başka bir şey istemiyordu. Ama Dayı Bando önümüzde kendisine yuva açan bir köstebek gibi durup dinlenmeden çalışıyor, elleriyle kayaları yokluyor, hıçkırığa benzeyen sesler çıkararak soluyor, eğik sırtıyla pantolonunu çekmek için duraklayacak olan birine tehditler savuruyordu. O sırada Dayı birdenbire haykırdı. Haykırıştan çok kısık bir fısıltıya benzeyen bu sesi işitince başıma karıncaların üşüştüğünü sandım. "Sayfarta!" diye bağırıyordu. "Bakın, ceketi işte burada. Ahıra çıkan yolun yakınındayız," dedim. Çünkü duvara yakın bir yerde çalıştığımızı biliyordum. Nitekim ceket de sağ tarafa doğru uzanan bir kovuğun içindeydi. "Dayı, acaba ana yolu mu yoksa ahırın yolunu mu açsak?" dedi. Herkes elinden kazmayı bırakıp durdu. Ana yola çıkmaya çalışsaydık Sayfarta'yı, belki de babamı ahıra giden yolda bırakmış olabilirdik. Böyle yapmayıp da ahıra uzanan yolu açmaya kalkışsaydık, onları önümüzdeki ana yolda ölüme terk etmiş olmadığımızı nasıl anlayabilirdik? Tanrı babanın böyle zamanlarda içinizden geçenleri bildiğine ve size bir işaret gönderdiğine inanıyorum. Bize de böyle bir işaret geldi. Sayfarta'nın kazmasını bir kayaya vurarak bize işaret verdiğini işittik. Bu ses ahır yolundan geliyordu. Eğer çalışmaya devam etmiş olsaydık Sayfarta'nın işaretini asla işitemeyecektik. Küçüklüğünden beri dua etmek için kiliseye ayak basmamış olan dayı ellerini birleştirdi ve çamurların içine diz çökerek bir kadın gibi ağlamaya başladı. "Ey Tanrım," dedi. "Bana bağışladığın bu armağan için sana teşekkür ederim. Sayfarta benim canımdır, kanımdır, her şeyimdir. Gözlerimi aldığın gibi kollarımı da alsan yine sana şükrederim. İsa adına. Amin." Hepimiz amin dedik. Dayı yeniden dünyaya gelmiş gibi, "Şu lanet olası kazmayı verin bana," dedi. "Çekilin önümden." Sanki şimdiye kadar çalışan ve yorulan o değildi. Kazma bir iniyor, bir kalkıyor, hiç durmadan kayaları parçalıyordu. Gomer korkuyla, "Tavana dikkat et Dayı," dedi. Çünkü Dayı'nın kazması çok derinlere saplanıyor ve tepemizdeki taş yığını homurdanıyordu. Dayı tıpkı bir hayvan gibi, "Tavanın canı cehenneme," dedi. "Nasıl olsa Tanrı bizimle beraber. Ne var ki bela da burnumuzun dibinde." Arkamızdan insanların geldiğini işittik ve ellerindeki fenerlerin ışığını gördük. Maden işletmesinin müdürü peşine bir sürü işçiyi takmış bize doğru ilerliyordu. "Tamam," dedi. "Siz artık yukarı çıkabilirsiniz. Sizinle gurur duyuyorum." Ama dayı kazma sallamaya, kayaları çekip çıkarmaya devam etti. Biz de onun gibi yaptık ve hiçbirimiz durmadık. Müdür sert bir sesle, "Hadi bırakın artık," dedi. Gidip dinlenin. Getirdiğim adamlar işe devam edecekler. Dayı daracık iç geçitte çın çın öten bir sesle beni durdurmaya kalkışanı parçalarım diye haykırdı. Sayfartayı buradan çıkaracağım. Söyleyin şu herife adamlarını alıp cehennemin dibine gitsin. Müdür durumu kavramakta gecikmedi. Kayalar parçalanıp iç geçit derinleştikçe dayı ilerlemeye devam etti. Şimdi boylu boyunca yerde yatıyor, arkasında yüzü koyun sıralanan arkadaşlarına parçaladığı kayaları ve kazdığı çamurları aktarıyordu. Biz de bunları elden ele geçirerek sırtımızı tavana değe değe dışarı taşıyorduk. Kucakladığımız taşlar karnımızı tırmalayıp kanatıyor, karanlığın boğucu sıcağı nefesimizi tıkıyordu. Dayı tekrar haykırdı. Daracık iç geçitin derinliğinde ve boğucu sıcağın içinde sersemleşen bu ses bir dehşet ve zafer çığlığıydı. Sayfarta diye haykırıyordu. Sayfarta, hadi çocuklar geri çekilin, geçidi boşaltın. Boylu boyunca önümde uzanan Gomer'in geri çekil, geçidi boşalt diyerek kıpırdanmasıyla birlikte potinlerinin tabanını yüzümde görmem bir oldu. Arkamdaki Willie'ye, hayır dışarı dedim ve ellerimin arasındaki kaya parçasını bırakmadan geri geri emeklemeye başladım. Willie de kendi arkasındaki adama, geri çekil diye seslendi. Yerlerde sürüne sürüne, emekleye emekleye iç geçitten dışarı çıktık. Gomer suyun içinde bayılacak gibi oldu. Dayı en önde olduğu için hepimizden sonra iç geçitin ağzında belirdi. Eğer şeytan dayının bu iç geçitten dışarı çıktığı gibi cehennemdeki çukurundan kalkıp ölülerin karşısına çıkıyorsa, ecelimizle öldüğümüz zaman ikinci ölümümüz korkudan olacak demektir. Çırılçıplak ve simsiyahtı. Başına ve omuzlarına yapışan çamurlar oralarda eğri büğrü yumrular meydana getirmişti. Yorgunluktan bütün vücudu titriyor, fenerlerin ışığı altında ıslak ıslak parlıyordu. Yaşlara boğulduğu için önünü göremeyen gözlerini bir pembelik çevrelemişti. Ağzını tavana doğru açabildiği kadar açmış, nefes almaya çalışıyordu. Sayfarta ise onun kucağındaydı. O da dayı gibi simsiyahtı ama hiç kıpırdamıyordu. Ona, ''Babam orada mı?'' diye sordum. Sayfarta güçlükle, ''Orada'' diye cevap verebildi. Ben onun arkasındaydım. Dayı, ''Sayfarta yukarı çıkarayım'' dedi. ''Sonra gelir babanı da kurtarırım.'' ''Ben onun yanına gidiyorum'' dedim. Dayı, ''Oğlum olsaydın seni bu kadar sevmezdim'' dedi. ''Hadi git.'' Böylece iç geçitin içine daldım ve dayının kazarak meydana getirmiş olduğu kayaların arasındaki küçük kovuğa kadar ilerledim. Parçaladığım kayalardan bir yığın belirdi önümde. Baba diye bağırdım. Yakında mısın? Kazmamı taşa vurdum ve ses dinledim. Tepemdeki kayaların homurtusundan ve iç geçitin ağzından gelen seslerden başka bir şey duymadım. Bunun üzerine tekrar işe giriştim, kazma sallayıp kayaları parçaladım ve bunları geri taşımakla, çamurları kürelemekle uzunca bir zaman kaybettim. Ama sonunda onu buldum. İlerideki kömür damarının orada, taşların tamamıyla doldurmadığı küçük bir boşluktaydı. Mumu kayanın üstüne koyarak ona doğru emekledim. Babam beni gördü ve gülümsedi. Yerde kayadan bir yatakta sırtüstü yatıyordu. Başının altında taştan bir yastık vardı. Boynuna kadar bütün vücudunu kaplayan yorgan da kayadandı. Bu kaya parçalarından birini yerinden oynatacak olursam tavanın tepemize çökeceğini anladım. Babam da bunu anladı. Başı hafifçe sarsıldı, gözleri kapandı. İç geçitte başkalarının da bulunduğunu biliyordu. Emekleyerek yanına gittim ve başının altındaki taşları çekip onu dizime yatırdım. Willy dedim. Tabanı askıya almak gerek. Çabuk haber ver. Destek yapmak için direkt göndersinler. Haberi birbirlerine ulaştırdıklarını işittim. Willy yanıma gelebilmek için yolu kapayan taşları temizlemeye çalışıyordu. ''Dikkat et Willy'' dedim. ''Tavan çökecek.'' Toz bulutun içinde kalan Willy, ''Onu buldun mu?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. Zaten fazla bir şey söyleyecek yürek kalmamıştı bende. Babam başını oynattı ve ben eğilip ona baktım. Şimdi yüzünü yandan görüyordum. Babamın rahat etmesi, hiç değilse derin bir nefes alabilmesi için ne yapmam gerektiğini düşünmeye çalıştım. Ama toprak, olanca gücüyle onun üstüne çoktan abanmıştı. Yeryüzünde, güneş altında sakin sakin oturan evleri, sokaklarda işsiz güçsüz dolaşarak nefeslerini tüketen, kanlarını akıtan erkekleri, sıçrayıp oynayan çocukları, ev temizlemekle uğraşan kadınları, kendi evimizin mutfağında tüten nefis kokuları düşündüm. Bütün bunlar babamın üstündeki yorganın ağırlığını bir kat daha artırıyordu. Yine de toprak içine girmemize, onu kazmamıza, onun etine geçitler ve maden ocakları açarak canını acıtmamıza göz yumacak kadar sabırlıdır. Onun etinden kopardığımız parçanın yerini doldurursak, zayıflattığımız kanını tekrar güçlendirirsek, toprak ana, bütün işkencelerimize boyun eğer. Ama ondan aldığımızın yerini boş bırakır, tükettiğimiz gücünü tekrar ona geri vermezsek, o hem gücenir hem de ona bu kadar eziyet ettiğimiz ve onun rahatını hiç düşünmediğimiz için kızar. Biz böyle bir şey yapınca toprak ana bizi bekler, fırsat bulunca da tepemize çöker. Bizi kendi varlığının, kendi etinin ve kanının bir parçası haline getirir. İşte o zaman bizim çamurumuz, hiçbir şey düşünmeden ondan ayırdığımız ve küreklerle sağa sola fırlatıp attığımız çamurun yerini alır. Tanrı'dan yardım umarak başımı kaldırıp yukarı baktım ve babamın rahat bir nefes alabilmesi için dua ettim. Ama dua ederken olmayacak bir şey istediğimi anladım. Çünkü tonlarca taş bir anda kaldırılamazdı. Kaldırılsa bile başkalarının felaketine yol açabilirdi. Ellerimi babamın yüzünde gezdirmeye korkuyordum. Oysa yürekten gelen bir sevgiyle onu okşamak istiyordum. Ama onun canını acıtmak ve yükünü ağırlaştırmak kaygısıyla bunu yapamıyordum. Çünkü deliler gibi kazma sallamaktan çirkinleşen ellerim kir, yara ve bere içindeydi. Onları babamın gözlerinin üstünde gezdiremezdim. Çünkü onlar babamı altına alan toprağın elleriydi. Can acısıyla gözleri yerinden uğramış, ağzı bir karış açılmıştı. Onu arada sırada ancak gücünün yetebildiği kadar hafifçe kapıyor, sonra tekrar açıyordu. Dili ağzının içinde kuru ve tozlu bir kütük gibi kıpırdamadan duruyordu. Ağzından ve burnundan kan gelirken gözlerinden de bir kırmızılık akıyordu. Bu gözlerde parlaklığını babamın kalbindeki aydınlıktan almış olan gülümsemeyi gördüm. İçim gururla doldu. Çünkü o benim babamdı. Hala yılmadan savaşıyor ve ölümden bile korkmuyordu. Başı titredi. Beli köprüye gelen bir güreşçinin beli gibi büküldü. Başının ağırlığını dizlerime verirken atalarını çağırdı. Kucağım babamın kanıyla doldu. Üstündeki taş yorganın birkaç kez göğsüyle birlikte inip kalktığını gördüm. Sonra bu inip kalkışlar durdu ve babam kıpırdamaz oldu. Ama gözleri ruhunun doruğunda yanan bir çift meşale gibi hala ışıldıyordu. Gözlerimi kapadım ve onun elini tutup yanında yürüdüm. Adımlarına ayak uydurmaya çalışarak onunla birlikte üstümüzdeki dağın tepesine tırmandığım eski günleri hatırladım. Fırçanın içinde ayakta durarak yıkanırken kaslı beyazlığının üstüne dökülen suyu, kilisede diz çöküp dua ederken önündeki sıranın kenarına dayadığı ellerine lambadan vuran ışığı görür gibi oldum. Boğazından dışarıya saldıran son nefesi, dilinin üstündeki tozları da kendisiyle birlikte alıp götürdü ve ben babamın sesini işittim. Çok uzaklardan gelmişe benzeyen bu acayip ses, sanki babamın değil de hep birazdan onun için amin diyen vade erkeklerinin sesiydi. Gözlerini ve çenesini kapattım. Başını ellerimin arasına alıp bağrıma bastım. Sakalları avuçlarımın içindeki yaralara batıyordu. Babamın beni sevmiş olduğu gibi ben de onu seviyordum. Onun bir daha gelmemek üzere gittiğini biliyor, bunun acısıyla yanıyordum. Artık kayaları kaldırabiliriz, Willy, dedim. Willy, aman Tanrım Huf, yoksa gitti mi? Dedi. Ellerimin arasındaki sıcaklığın soğumaya yüz tuttuğunu hissederek, evet, dedim. Babam öldü. Willy ağlamaklı bir sesle, ne büyük talihsizlik Huf, yavrum, dedi. Allah'ın belası, kahrolası talih. Ne iyi insandı, zavallı. Annem ellerini önlüğünün üstüne koymuş, salıncaklı sandalyede oturuyor, açık duran kapıdan dağın tepesini seyrediyordu. Gözlerindeki yaşlar beyaz alevler saçıyordu. Tanrı onu başka türlü de alabilirdi, dedi. Ama yüzlerce ölüm biçimi varken böyle almak istedi. Ayakları altında ezilen bir böcek gibi. Rahat öldü anneciğim, dedim. Annem, evet, diyerek acı acı güldü. Gördüm, rahat ölmüş, doğru. Güzeldi. Tanrı'nın önüne çıkmaya hazırlanan bir hali vardı. O küçücük ellerini gördün mü? Tabutumun içinde olmadıkça bir daha kendi isteğimle kiliseye ayağımı atmayacağım. Ah Gıvil, Gıvil. Sensiz kendimi yapayalnız, bomboş hissediyorum yavrum. Kalbimin biricik sevgilisi. Kendimi bomboş hissediyorum. Ya, işte böyle. İnsanın bir yandan pek çok şeyi unutması, bir yandan da 30 yıldan fazla bir zaman önce ölmüş olan çiçekleri o günkü canlılığıyla belleğinde tutması ne tuhaftır. Penceremizin önünde duran çiçekleri hatırlıyor, en uçtaki kırmızı saksının çatlağından sızan su damlacıklarını görür gibi oluyorum. O gün annem konuşurken ben bunları seyrediyordum. Bronwen de orada, pencerenin yanında duruyordu. Perdelerden süzülen güneşin altın renkli ışıkları yüzünde oynaşıyordu. 30 yıl önceydi bu. Ama bütün tazeliğiyle sanki dünmüş gibi geliyordu bana. Geçmişimi böyle uzun uzun düşünmek bana bir üzüntü vermiyor. Ben Hugh Morgan'ım ve kendi iç dünyamda mutlu bir insanım. Ama dış dünyamda mutlu olamadım. Çünkü orada elimden tutanlar olduğu halde başarı sağlayıp bir iz bırakamadım. Ben hem iyilik hem de kötülük çağını tanıdım. Ama kötülükten çok iyiliğe rastladım. Bunu yeminle söyleyebilirim. Hiç değilse yemeğin iyisini yedik, işin iyisini gördük. Kadın ve erkek iyiliğinin ne demek olduğunu anladık. Gel gelelim sizler, hayattayken eşsiz bir güzelliğe sahip olan sizler, hepiniz bu dünyadan göçüp gittiniz. Ama canlı bir gerçek olarak hafızamda yaşamaya devam ediyorsunuz. Sizler, abilerim, ablalarım, hepiniz benimki kadar gerçek bir yaşamla benim içimde yaşadığınız halde nasıl ölmüş olabilirsiniz? Doktor Johnson'ın sevgili arkadaşı Bay Boswell, onun yaşamını gözlerimizin önüne sererken o büyük adama, Doktor Johnson'ı öldü diyebilir miyiz? Altın sesini hala duymakta olduğum Sokrates öldü mü? Sesleri kulaklarımda çınlayan arkadaşlarım öldüler mi? Hayır derim ve hayır demekte direnirim. Kanımı akıtsalar bile hayır derim. Beni sevdiği için dünyadaki tek varlığını, saatini bana veren o kaya gibi adam, sevgili akıl hocam, dostum Bay Grafit öldü mü? Nasıl ölmüş olabilir? Onunla vedalaşmaya çalışırken döktüğüm gözyaşları hala ıslak ıslak duruyor yüzümde. Boğazımda düğümlenen yumrular hala canımı acıtıyor. Ne yazık ki söylemek istediğim kelimeleri ağzımdan bir türlü çıkaramamış, hiçbir şey söylemeden ondan ayrılmıştım. İçim kan ağlarken yalnız gözyaşı dökmüştüm. O öldü mü? Eğer öldüyse o zaman ben de öldüm demektir. Hepimiz ölmüşüz demektir. Hiç böyle bir şey olur mu? Vadim öbür dünyaya göçmüş olanların vadisi. Bir zamanlar o kadar yeşildi ki. Kitabın sonu. 28 Eylül 2004. Sayfa 638.